Ayrım 14.
Babam şaşkınlıkla yüzüme bakıyordu. Nasıl böyle düşünebilmiştim? Herhalde elma dallarının gölgesine kitap okumaktan bıkmıştım. Hayatın okşayan ve hırpalayan dalgalarını hissetmek istiyordum. Babam, hanım demişti, bizim kız iyice büyüdü, haberin olsun. Babam bir süre sonra eş dost çevresinde Türkiye İşçi Partisi'nin gönüllü tanıtıcılığını üstlenmişti. Galiba sonunda tamirci kardeşi yanı öğretmen yanına baskın çıkmıştı. Sorunların en iyi sahipleri tarafından çözüleceğini savunmaya başlamıştı. Bir keresinde Nafia yengeyi öyle kızdırmıştı ki Nafia yenge akrabamızdı. Babam böyle konuşup dururken dayanamadı. Ama enişte babama öyle derdi. Sen de çok fazla destekliyorsun İşçi Partisi'ni. Adamlar tutmuşlar, Nazım Hikmet gibi bir vatan hainini savunuyorlar. Bu kadar da olmaz ki. Babam, Nazım bizim en büyük şairlerimizden biridir Nafia demişti dingin bir sesle ve ona bir şiir okumuştu. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. Babamın sesinde o ana kadar hiç duymadığım bir tını ezgileniyordu. Gönlüm o tınının ardına takıldı. Bir kuş gibi bahçeli küçük evimizin dar ufkundan ışıklı maviliklere doğru uçtu gitti. Babamı birden öyle çok sevmiştim ki. 30'larda İstanbul Darülfünun'da genç bir taşları öğrenciyken öğrendiği, 40'ların 50'lerin karlı Ankara'sında örnek bir aile babasıyken unuttuğu bu kıtayı 60'larda bir bahar günü nasıl anımsayıvermişti. Nafia yenge alı al mor mor susmuştu. O günlerde henüz büyüye saygı diye bir kavram vardı ama bir daha bize uğramadı. Hey gidi Nafia yenge hey, bir 10 yıl sonra hızlı devrimci kesilmişti. Oğlundan bulaşmıştı herhalde. Oğlunun başına gelmeyen kalmadı. Nafia yengeye acı çekmek, kaygılanmak, geceleri karabasanlarla boğuşmak düştü. Babam o günleri göremedi. Nafia yengenin küsüp gidişinin ertesi günü annemle babam çarşıya çıkmışlar. Ellerinde yiyecek paketleri ve üstünde Kuvayi Milliye yazan bir kitapla dönmüşlerdi. Arka kapağında Nazım'ın yakışıklı mı yakışıklı bir resmi vardı. Sarışın, dalgalı saçlı, açık renk gözlü, atletik, çocukluğu benim gibi bahçeli bir evde kapalı geçmiş bir genç kız için korkunç derecede çekici bir adamdı. Yutar gibi okumuştum Kuvayi Milliye'yi ve böylece Nafia yengenin aracılığıyla tanışmıştım Nazım'la. 60'ına doğru merak sardığı solculuk babamın başına hayır getirmedi. O yıllar annemle babamın bilmediği türden bir milliyetçilik çıkmıştı ortaya. Babam çok kızıyordu. Efendim ne hakları var kelimeyi kirletmeye, kendilerine başka bir ad bulsunlar diyordu. Uzatmayalım, babamın lisesine milliyetçi bir müdür atandı. Ve tabii adamcağız babamdan hoşlanmadı. Babam öğretmenler odasında şurada burada konuştukça müdür küplere bindi. Sonunda babamı reysen emekliye sevk ettiler. Bunun için elinde yeterli koz vardı. Kalbi babamı sıkıştırıyor, sık sık rapor almak zorunda kalıyordu. Eğitim aksıyor müdüre göre. 60'larla renklenen sönük yaşam giderek kanın al rengine boyanacaktı. Babamın payına bu kadarı düşmüştü. Üzülmüş müydü? Herhalde. Büyük bir darbe olmalıydı bu. Ne de olsa babamın bürokrasiye saygısı vardı. 30 küsur yıllık emekten sonra atılmak acı olsa gerekti. Başına bu olay gelmeseydi herhalde daha uzun yaşardı. Babam duygularını pek belli etmedi. Diğer emekliler gibi kahveye falan dadanmadı. Evde yapacak bir dolu iş buluyor, anneme yardım ediyor, bol bol gazete ve kitap okuyordu. Zaten sağlığı iyi değildi. Bir gün arkadaşı, biliyor musun senin en büyük hatan neydi demişti babama. Layık olmayan kişileri muhatap alıp konuşuyorsun ya da zamansız konuşuyorsun. Anlamayanlara zorla anlatmaya çalışıyorsun, tez canlısın. Nafia yengeyi anımsatmıştı bu sözler bana. Babam gülmüş, ne yaparsın dostum demişti. Her zaman anlayan bulunmuyor. Yıllar sonra kapatıldığım şu iş yeri hücresinde babamı daha iyi anlıyorum. İletişim istiyordu. Bir şeylerin kurulduğunu görmek, duymak, yaşamak ve başkalarına aktarmak istiyordu. Fazla ömrü kalmamıştı, bunu biliyordu. 20'lerde 30'ların ilk yıllarında yaşam ufkunda parlak bir kuyruklu yıldız gibi görkemle beliren yeni Türkiye heyecanının sonraki 10 yıllar tümüyle yok edememişti. Babam varlığından biraz da utandığımız ama bir türlü kıyıp da atamadığımız bir çocukluk, ilk gençlik yadigarı gibi taşımıştı bu heyecanın küllerini. Ve işte bir özgürlük rüzgarı esmiş, küller tutuşmuştu. Heyecanın ateşiyle babam kendini korumayı unutmuş ya da bile isteye öyle davranmıştı. Reysen emekliğinden sonra da vazgeçmemişti insanlarla iletişim kurmaya çabalamaktan. Bu tutku onu öğretmenliğinden etmişti ama işe yaramaz bir yaşlı emekliye dönüşmekten alıkoyan da gene iletişimdi besbelli. Çevremizdeki insanlar babama saygıyla bağlanmışlardı emeklilik yıllarında. Babam öldükten sonra daha hızlı geçti yıllar. Belki yaşam hızlanmıştı bu ülkede. Belki de beni hırpalanmalardan koruyan, dalga kıranlardan biri göçmüştü. Artık büyümüştüm, yalnızdım, içimdeki coşku ve korkuyla. Bu iki zıtlığı nasıl bağdaştıracaktım? Bunu hiç başaramadım. Belki korkuyu fırlatıp coşkuya sahip çıkmalıydım. Ya da tersini yapmalıydım. Dalgalanıp durdum. Hep bir şeylerin yitişine tanık oldum. Kuşaklar kayboluveriyor bu ülkede. Cumhuriyetin genç kuşakları, annemin babamın yaştaşları, 47'liler ve diğerleri. Her yeni kuşak her şeye en baştan başlıyor. Sürekli genç kalabilen bir ülke yaşıyor sayılabilir mi? Gençlerine büyüme şansı tanımayan bir yer. Bir arkadaşım var, oğlu idam bekliyor. Benim oğlum olabilirdi. O ananın yerinde ben olabilirdim. Böyle bir acıya nasıl dayanılır? Acılara alışamadım. Hep bir şeyler gitti gitti. İnsanlar, çabalar, umutlar ve aşklar. Görkemli bir avize gibi yaşamımı aydınlığa boğan aşklar. Dibini ışıtmayan cılız mumlara döndü. Yüreğim karanlık, yüreğim şaşkın. Yerim neresi? Bilmiyorum ben kimim? Yaşadıklarımı ben mi seçtim? Yoksa yaşantılar mı beni seçti? Bir komşum var. Seçil Hanım kaç doğumlusunuz diye sordu geçen gün. 47 dedim. Yanlışınız olmasın, adınız Seçil. 46'da doğdunuz herhalde demez mi? Anlamadan baktım yüzüne, güldü. Mutfakta tek başıma yaşarken ya çocukluğumu hatırlayıp hüzünleniyorum ya isimleri düşünüp eğleniyorum. Onlar bile zamanla değişiyor. Bakınız benim adım Ayten. Ayten adı koyan mı kaldı artık? Benim modam geçti. Ya benimki? Kendimi yeniden yaratmak istiyorum. Çocukluğuma dönmek istiyorum. Dullara yaz yakışır. Kızıl sarı yaprakların taştığı bahçeler arasında yürüyorduk Nermin'le. Pastırma yazının tembel sıcağında uzanmış yollar boyu. Mücadele ve acı bitmiş, Fikriye abla az önce gömülmüştü. Ölümle gündelik yaşamın yıpratıcılığı arasına sıkışmış şu kısacık sürede sonbaharın dinginliği doluyordu içimize. Enjektörler, serum şişeleri, damara giren ince plastik hortumlar, yaşamak adına sunulan hastane koridorlarının pisliğiyle sahteleşen antiseptik kokulu özen bitmişti. Başkalarının acılarını niçin kendiminmiş gibi duyuyordum. Sonbahar bir ayrılık şiiri gibi sarmalamıştı beni. Olgun ve anlayışlı, yaşanmışlığın doygunluğu bitişlerin hüznüyle. Ne baharların iç kıpırdatan huzursuzluğu, canlılığı vardı çevremde, ne yazın bezginliği, ne de kışa özgü ve o sevimsiz içe kapanıklık. Sonbahar kabulleniş ve vazgeçişti. Unutmak istiyordum, geçmişi kurcalayan sorulardan vazgeçmek, dinlenmek. Yalnızca o akşamı anımsamalıydım. Fikriye ablanın bahçesinde üçümüzün yaşamamızın özünü ve incir çekirdeğini doldurmayan ayrıntıları konuşup rakı içtiğimiz gün batımını. Nermin'e cezaevindeki kocasını, bana yalnızlığımı, Fikriye ablaya hastalığını unutturan kaynaşmayı. Sözlerin ne önemi var? Onlar uçucudur. Bir anı yaratabilmek için söylenirler. Varoluş nedenlerini gerçekleştirir, gerçekleştirmez buharlaşıp giderler. Konuştuklarımız eski bağ evinin bahçesindeki fesleğenlerin kokusuna, taşlığı serinletmek üzere dökülen bir kova suyun akşam güneşinde buharlaşan damlacıklarına, rakı kadehlerinin buğusuna, kızaran ufuktan esen rüzgara karışmıştı. Geriye güzelliğin anısı kalmıştı. Yıllar sonraki bu buluşmadan bir de Fikriye ablanın kısık sesiyle söylediği türkü. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi aranıyorum. Ertesi sabah yaşam üçümüz için de daha katlanılırdı. gün boşluğuna yuvarlanmamak için küçük sevinçlere, küçük uğraşlara yapışmayı gerektiren kör bir kuyu gibi beklemiyordu bizi. Her yeni günü yeni baştan inşa etmekten yorgun düşmüştük. Kendimizi özümüzün yarattığı kaygılardan, kuşkulardan sakınarak dinlenebilirdik. Dostluk vardı artık, zamanı renklendiren, yalıtkanlığından kurtaran yeni bir yaşam başlamıştı sanki. Yıllar sonra Nermin'le karşılaştığımda onu zor tanımıştım. Kurumuştu, susuz kalmış fidan gibi. Acı çekmek istercesine sıkıca çekip küçük bir topuzdan toplamıştı bir zamanlar omuzlarında uçuşan asi saçlarını. Yaslı bir dula benziyordu. Günlerin hiçbir şeye yetmediği, gene de bir türlü dolmayıp hep boş kaldığı bir yaşam diliminde olmasaydık belki de aramazdık birbirimizi. Kapanmış bir sayfanın tanığı iki eski tanış. Oysa sevindik rastlaşınca. Para sıkıntısı, gelecek kaygısı ve geçmişin acısıyla dolu küçük evlerimizin yalnızlığına kapanmadan önce oyalanacak yeni bir kapı. Fikri ablayla hala görüştüğünü duyunca şaşırmıştım. Oysa aynı erkeği sevmiş iki kadından daha çok kim neyi paylaşabilir? 10 yıl sonra Fikri ablayla karşılaşma düşüncesi bana heyecan vermiyordu. Onu Dikmen'deki evde anımsıyordum. Bizlere çay servisi yapan asık yüzlü bir kadın. Anlatılanlara benzemezdi. Sert profili tutkunun ateşinde biçimlenmiş olamazdı. Kavrayışı güçlü bir akıl acılardan yontmuştu onu. Sevdanın sıcaklığı ve buğusu yoktu. O sıralar aşıktım. Kapısında Hakkı Çalışkan yazan bağ evinde bulunma nedenim aşktı. Fikriye abla ve geçmişi beni ilgilendirmiyordu. Sevdiğim gence yakın olmaktan, ona kendimi beğendirmekten öte önemsediğim bir şey yoktu. Aşka tapıyordum. Nermin'i bu eve çeken asıl nedenin aşk olduğunu öğrenmek beni irkitmemişti. Herkes onu suçlarken, hem sonra Fikriye ablayı Adana'daki zengin evinden yoksulluğun kıyısındaki bağ evine getiren de aşk değil miydi? Nermin'in beni hep sevecenlikle anımsamasının nedeni duygudaşlığımızdı. Kendisi kabul etmek istemese bile. Nermin beni Fikri ablaya götüreceğini söyleyince karşı çıkmadım. Yeni dostlara gereksinim duyuyordum ya, tazelenen dostluklara. Nermin'i seviyordum ama aradığım kız kardeş olamıyordu. Aramızda hep bir sakının perdesi geriliydi. Nermin'in evine ve ruhuna hüznün karanlığı sinmişti. Kocasından, evliliğinden söz ederken sesinde bana itici gelen bir kapanıklığın gerginliği duyulurdu. Çok yakın birinden değil de bir türlü yakınlaşılamamış ve yakınlaşma fırsatı artık hiç kalmamış birinden söz eder gibiydi. Hakkı Çalışkan'ın adını bile anmazdı ve biz Fikriye ablayı ziyarete gidecektik. Bütün bunlarda çoktan beri yaşamla aramdaki tek zayıf bağı, yazarlık merakımı gıcıklayan bir şeyler vardı. Bunca zaman sonra beni Nermin'e iten yalnızlığım kadar bu meraktı işte. Hüznündeki gizi çözme isteği. Bunu ona hiç itiraf ettim mi? Giderek sevdim onu. Bana içini açmasa bile. Başkaları için kaygılanabilen, başında bunca dert varken başkalarının sorumluluğunu duyabilen, mücadele eden ve yıkılmayan bir insanı tanımak, çevremi zehirli gaz gibi dolduran o korkunç duyarsızlık ve tepkisizlik içinde temiz bir soluktu. Birlikte olduğum insanlardan bıkmıştım. Deniz hayvanları gibi kabuklarının içinde yaşayıp kendilerine bile yabancılaşanlardan. Hep kabullenip hiç karşı koymayan, güçlüyü haklı sananlardan. Son zamanlarda nasıl da çoğalmışlardı. Nereye gitsem kurtulamıyordum. Yoksa ben de mi onlardandım? Evet evet, yalnız kalalı beri iyice onlara benzemiştim. İkiyüzlü ve bencildim. Beni ayıran tek şey yazarlığımdı. Ancak yazarken eksiklerini yalan ilişkilerle boşuna doldurmaya çalışan yarım bir insan değil, bir tümlük olabiliyordum. Günün birinde yazmakla aramdaki ilişkinin benzersiz bir aşktan tatsız bir evlilik düzenine dönüştüğünü ayrımsadım. Ruh sağlığımı korumanın aracı olarak kullanmıştım yazarlığı ve büyü bozulmuştu. Yaşam doğallığını yitirmişti. Öykü malzemesi olup çıkmıştı benim için. Beyaz sayfa üzerinde siyah mürekkeple yarattığım sözcükler boş uydurmacalardı artık. Hiç bu kadar her şeyden kopmamış, böylesi öfkeyle dolmamıştım. Yaşamdan kaçıyordum ve bu kaçış kendinden kaçan Nermin'le buluşturuyordu beni. Bu akşam şu betonlaşmış kentte hala nasıl kalabildiğine şaşılası alçak gönüllü bahçede Fikri ablanın hiç de güzel olmayan sesinin nasıl bilinmez güzelleştirdiği ezgiyi dinlerken kaçacak bir şey kalmamıştı. Yaşam ve biz oradaydık. Kırık dökük bağ evinin tek lüksü, kristal rakı kadehlerinin birbirine dokunurken titreştirdiği seste, suçlayacak ya da bağışlayacak ne var demişti Fikriye abla. Yaşam böyledir işte, hepsi bu. Sesinde sona eren hayatının sevinçleri, acıları, pişmanlıkları, yok hayır Fikriye abla pişman olmazdı, dalgalanıyordu. Baş kaldırı ve hoşgörü, ya da ben öyle algılıyordum. Yaşanılan onca duygu nereye kayboluyordu? İçimizde saklanıyordu onlar, görünmeyen organlarımız gibi. Öylesine bize ait ve unutulmuş. Sonunda organlarımız bize ihanet ediyor. Yaşamımız ve anılarımızsa etmiyordu. Yıllar önceden başka bir akşam anımsıyordum. Aynı bahçede, isli gaz lambasının ışığında Fikriye abla gene gesi bağlarını söylüyordu. Tahta masada beyaz peynir ve rakı duruyordu. Sofranın başına Hakkı Çalışkan oturmuştu. Dünyanın kahrı omuzlarında ve genç insanlar çevresinde. O gün evinde düzenlediği seminerlerin sonuncusu yapılmıştı. Galiba bunu kutluyorduk. Oysa oradaki üç kadın için bir şeyler bitiyordu. Nermin'le benim aşklarımız, Fikriye ablanın evliliği, Hakkı Çalışkan ertesi günü küçük bir valizle bağ evini terk edecekti. Yoksa uğurlama töreni miydi düzenlenen, bitenlerin ardından? Sevdiğim gençle durmadan tartışıyorduk, ayrılmaya karar vermiştik. Seminerler sürseydi de bağ evinde işim kalmamıştı. Aşkımla birlikte dünyayı değiştirmeye duyduğum ilgi kaybolmuştu. İçim gaz lambasının isli fanusundan daha sıkıntılıydı. Hayret, Fikriye abla neden kovmamıştı onu? Nermin masanın bir ucunda, Seyfi'nin yanına büzülmüştü. Karanlıkta eriyip kaybolmuştu sanki. Ürkütücü tutkuların yalazıyla alevlenen gözleri sönmüş, küle bulanmış kömür parçaları gibiydi. Saçları uçuşmuyordu rüzgarda. Söz dinleyen uslu bir at kuyruğunda toplamıştı onları. Seyfi ve sevgilim birbirine benzerlerdi. Ne buluyorduk onlarda? Kravatsız gömlekleri, parkaları ve postallarıyla, karmakarışık saçları ve pos bıyıklarıyla, türkü söylemeleri ve dans etmeyi reddedişleriyle bize vaat ettikleri neydi? Bize Türkiye'nin büyük kentlerinde yaşayan orta halli ailelerin kızlarına, geçmişi ve geleceği olmayan bir insan topluluğunun yarattığı bizlere. Eskiye ve toprağa bağlı duyguları, kıskanç ve buyurgan sözleriyle, geçmişi ileriye açılan düşünceleriyle geleceği mi sunuyorlardı? Öyle mi sanıyorduk? Onların amaçladığı, özendiği ne varsa Hakkı Çalışkan yaşamıyla kanıtlamıştı. Varlıklı bir aileden geldiği söylenir, efsane gibi söz edilirdi çektiği çilelerden. Malını mülkünü yükselme olanaklarını düşünceleri uğruna reddedişinde, cezaevlerinde çürüttüğü gençliğinde, Adana'nın sarı sıcağındaki sürgün yıllarında genç insanların kavrayışının üstünde bir büyüklük vardı. Sesi müthiş etkileyiciydi. Sonsuz bilgili gelirdi bize. Kim bilir belki de öyleydi. Nermin'in o tutkulu gözleriyle yolun başındaki Seyfi'den hayli yol kat etmiş Hakkı Çalışkan'a yönelmesinde şaşacak ne vardı? Herhalde Fikriye abla hiç şaşırmamıştı. Tutkuyu ondan iyi kim bilebilirdi? Yüreğim kanıyordu. Gençtim ve o kanın içinde boğulmam gerekirdi. Gene de kalp ağrım gaz lambasının çevresinde asıl duran acıyı sezmemi engelleyemiyordu. Kendi acımdan beterine tanık olduğumun ayrımındaydım. He Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Ölüm varsa bu dünyada zulüm var. Zulüm var, zulüm. Fikriye ablanın sesi bir ağıt gibi dolduruyordu karanlık bahçeyi. Lambanın ışığı kıpırtısız yüzüne vurmuştu. Orada gördüğüm anlamın sırtımda soğuk bir ürperti dolaştırdığını anımsarım. Yo, bir ağıt değildi bu. Yakınmanın yararsızlığını, yalnızca gücün geri kalanını emip tüketeceğini bilen askerlerin acıya doğru yürürken söylediği marştı. Yıllar sonra bir kez daha gördüm aynı anlamı Fikriye ablanın yüzünde. Hastaneye ilk yatışında, yalnızlığa nasıl yürümüşse öyle yürüdü ölümüne. Kabullenişinde bir baş kaldırıyla. Korkmuş değildi, korkunçtu gözleri. İlk akşamdan sonraki yıllarda Fikriye abla belli belirsiz bir soru gibi durmuştu belleğimin unutulmuş köşelerinde. Bir asi tıpkı saçlarının savrulduğu günlerdeki Nermin gibi. Üçümüzün birlikte içtiğimiz gün batımı her şeyi birbirine uyuşturup buruk bir barış yaratmıştı. Fikriye ablanın yüzünde gördüğüm tamamlamanın doygunluğuna ve artık hiç başlayamamanın hüznünün birbirine karıştığı anlatılması zor dinginliğe benzeyen. Hastaneye son yatışında kapıdan girmeden dönüp son kez bakmıştı sonbahara. renkleri, kokuları sonuna dek içine çekmek ve sonsuza dek içinde tutmak istercesine derin bir nefes almış, sonbahar demişti. Ne kadar güzel. Yağmurun çürüttüğü kuru yaprakların kokusunu bilir misin? Evet, bilirim. O sarhoş edici kokuyu yağmurla çözülme isteği verir insana. Bazen yaprakların arasına karışmayı, uyumayı istiyorum. Doğayı severim. Küçücük bahçesinde yetiştirdiği çiçekleri, bakımlı saksılarını, hiç gitmediği deniz kıyılarındaki gün batımlarını, tırmanamadığı sarp dağları düşünmüştüm. Birkaç gün sonra kuma başlamıştım. Küçük bahçesinde birlikte olduğumuz gün batımı, Fikriye abla için son büyük mücadeleden önceki kısa dinlenmeydi. Nermin'le ben hayatın yaraladığı kazazedeler gibiydik. Fikriye abla ise sığınabileceğimiz sağlam toprak, görmüş ve geçirmiş. Güneşin son ışıkları kızıl bir aydınlıkla çevrelemişti bizi. Kadehlerimiz boşaldıkça, görüştükleri yıllar boyunca Nermin'le Fikriye abla arasında hep var olan duvarın yıkıldığını seziyordum. Nermin'in diktiği bir engeldi bu. Bağışlayamadığı neydi? Kime karşı işlenmiş hangi suç? Yoksa kendine mi? Fikriye abla fanusu olmayı unuttuğu gün Nermin'le konuşmuştu. Onu hayatına sahip çıkmasını, hayatına sahip çıkmayanın hiçbir şeye sahip çıkamayacağını, hakkı çalışkanla artık koptuklarını, bundan böyle Nermin olmasa başka kadınların olacağını, Nermin'in kendi kararlarını kendisinin vermesi gerektiğini ve kararı böyleyse eğer çevredekilerin dediğine bakmasının hakkı çalışkanla çekip gitmesini söylemişti. Tıpkı 25 yıl önce Fikriye ablanın yaptığı gibi. Ve Nermin o gece saçlarını toplamış, Seyfi'nin yanına sığınmıştı. Herkes ona duygularını fırlatıp atmasını, düşüncelerine sahip çıkmasını öğütlemişti. Herkes onu suçlamıştı sözlerle, bakışlarla, bakmayışlarla. Seminere katılanlar duygularına kapılıp iyi bir sosyalist olmamakla, daha sonra Hakkı Çalışkan'ı alkolizme itip onun da iyi bir sosyalist olmasını engellemekle. Hakkı Çalışkan küçük burjuva değerlerinden kopmamakla ve korkaklıkla, Seyfi sevgisine karşılık vermemekle ve duygusuzlukla. Ne çok suç işlemişti, ne yana dönse oraya ihanet etmişti. Oysa yanlış yapmamaya inanan ve çabalayan gencecik bir insandı o. Nasıl oluyordu da köhne çökmek üzere olan bir hayatın yerine yenisini kurmaya çabalarken hem eski hem yeni değerlere göre suçlu sayılabiliyordu? Fikriye ablası sıradan ayrılanın ödeyeceği bedel hep ağırdır diyordu. Sıradakilerin ise bu evde, bu seminerde işi ne? Yanlış diye kestirip atmıştı Nermin. Üstünde yanılgılarımız yazan bir kutuya kilitlemişti duygularını. Gaz lambasının karanlık ışığında ve açmamıştı kilidi yıllar sonra yarı aydınlık bir gece inerken aynı bahçedeki üçlü buluşmamıza dek. Yanılgılarımız, onlar neydi ki? Keşke sevdiklerimizi ve kendimizi incitmeden yaşamanın bir yolu bulunabilseydi demişti Fikriye abla. Yanılgılarımız bizi, biz yapan en derin duygularımızla sımsıkı bağlıydı. Dış dünyada hangi savaşımın fırtınasını yaşarsak yaşayalım ya da kendimizi sakin bir limanda saralım, güçlü bir dip dalga gibi bizi sarsan duygularımızla, yanılgılarımız, yanlışlarımız ve yenilgilerimiz başarımızdan çok daha bize aitti. Nasıl onların üstüne bir etiket yapıştırıp kendimizden ayrı tutabilirdik? Yanılgılarımız ve biz aynıydık. Fikriye abla bunu ta içinde biliyordu. Onu öyle çok ve öyle derinden sevdim. Kendimi öyle yakın hissettim ki o akşam. Nermin'e anlatamadığım buydu. Yanlışlarımız yoksa eğer biz de yoktuk. Nermin kendini ve dünyayı değiştirmeyi bilinçle seçenlerdendi. Seçilmiş benliğini ödünsüz tavırlarla korumak zorundaydı. Yoksa yetiştirilişine ters bu yeni benliği elinden kaçırması işten bile değildi. Yaşamımın her döneminde Nermin'e göre daha huzurlu ve kendimle barışıktım. Kendimi dönüştürmek üzere köklü bir çabam olmamıştı. Bilerek bilmeyerek zamanın akışına bırakmıştım benliğimi ve zaman beni dönüştürmüştü ağır ağır ve geri dönülmez biçimde. Bağ evinden sonra geçen 10 yılda Nermin Seyfi ile evlenmişti. Yeni bir dünya yaratma savaşımını sürdürmüştü kocasının yanında. Seyfi'yi getirip parmaklıklar arkasına bırakan yol boyunca. Ben de evlenmiştim. İkinci aşkımla, kocamla birlikte yarattığımız ve sonra yıktığımız özel bir dünyada yaşamış, o iklimin renklerini, kokularını, rüzgarlarını tanımıştım. yalın ve dar bir çerçevenin içine nasıl bunca çeşitliliğin, neredeyse sonsuzluğun sığmasına şaşırarak. Nermin politika ve seyfi yaşamından çekildikten sonra yıllar boyu yok saydığı ikili atmosferin geçmişten şimdiye yankılanan uğultularından rahatsızdı. Bir çocuk anasıydı ve yeni yeni ayrımsıyordu 10 yıl önce bağ evinde unuttuğu kadınlığını. Para sıkıntısı çektiği her halinden belli, üstelik de yalnız bir kadına insanların nasıl baktığını öğrendikçe öfkeyle doluyor, kendisi dışındakilere karşı savunabilmek için görünümünü büsbütün sertleştiriyordu. Bense bir kadındım, bana savunu yapması gerekmiyordu. Nermin'le kocasının politik düşüncelerini eleştirmezdim. Arkadaşlığımız Nermin'i yakınlık duyduğu diğer kişilerle birlikteyken kaçınılmaz olarak sözlere dökülen, açıklamasalar bile varlığını hep duyuran acabalar, niçinler, suçlamalar ve suçlamalar, yazıklanmalar ve öfkelerden uzak tutuyordu. Yanımda katılığını yitiriyordu. Kocasının belirsiz ve haksız yazgısı için acı çeken bir kadının küçük bir çocukla yarı yoksulluk içinde yaşama savaşımı vermesinin ne olduğunu yüreğimde duyabildiğimi biliyor, hakkı çalışkan konusunda onu suçlamadığımı seziyordu.